Ayrım 20, sayfa 236. Savaş gemilerinin koruyuculuğu altında Filikalar karaya birinci dalga anzakları çıkarmışlardı. Avustralyalı gazeteci C.E. W. Bean ile üç fotoğrafçı da ikinci dalgayla birlikte karaya çıkacaklardı. Yaklaşan kıyıyı izliyorlardı. Dipnot, Bean Avustralyalılar açısından Çanakkale Savaşı'nı yazacaktır. Elde en çok anzaklar hakkında fotoğraf bulunmasının nedeni Avustralya yönetiminin bu üç fotoğrafçıyı görevlendirmiş olmasıdır. Anzak çıkarması hakkında resmi site www.anzacsite.gov.au. Avustralya ve Yeni Zelanda iki İngiliz dominyonuydu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine ikisi de gönüllüleri askere almışlardı. Yerli Maoriler ile beyaz göçmenler Yeni Zelanda Birliği'nde buluştular. Yeni Zelanda milleti böyle oluşacaktı. Birkaç kolonide yaşayan ve birbirine yabancı kalan Avustralyalılar da ilk kez orduda bir araya gelmişlerdi. Bunların ataları İngiltere'den, İrlanda'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan, İsveç'ten gelmiş insanlardı. Ortak bir vatanları ve kendi kimlikleriyle uluslararası olaylarda aktif bir rol oynama ülküleri vardı. Avustralya milleti de böyle oluşmaktaydı. İlk grup 1 Kasım 1914 günü Avustralya'nın King George Limanı'ndan yola çıkmış, büyük törenlerle uğurlanmıştı. Dipnot, Baha Vefa Karatay, Mehmetçik ve Anzaklar sayfa 34 ve devamı, Alan Moorhead sayfa 147 ve devamı, A. Mete Tunçok'u, Anzakların kaleminden Mehmetçik sayfa 15 ve devamı. Bütün aileler çocuklarının şeref kazanmış olarak eksiksiz döneceklerine inanıyorlardı. 19. tümen sabah tatbikata çıkacaktı. Bu nedenle herkes erkenden uyanmıştı. Top sesleri duyulmaya başladı. Bir birlik arı burnu koyunda gemiler görüldüğünü bildirdi. Kesin bilgi az sonra 9. tümenden geldi. Düşman arı burnu asker çıkarıyor. Mustafa Kemal çok huzursuz oldu, hatta telaşlandı. Arı burnuna ha? Bu can alıcı noktaya niye asker çıkarırdı düşman? Koca Dağ ile Kabatepe'yi ele geçirmek, Eceabat Kilitbahir yolunu açmak için. Kesinlikle durdurulması gereken öldürücü bir hareketti bu. İzzettin Bey şimdiye kadar komutanını hiç böyle görmemişti. Mustafa Kemal haritada Koca Dağ'ı göstererek telaşının nedenini açıkladı. Bu kütle Gelibolu Yarımadası'nın kilididir. Elini dolaştırarak dağın her kritik yere ne kadar yakın ve egemen olduğunu gösterdi. Burası ellerine geçerse savaş daha başlamadan biter. Süvari bölük komutanını çağırdı. Bölüğünle Koca Çiben'e gideceksin. Oradan Kabatepe ve Arıburnu koyu rahat görünür. Ne oluyor? Senden doğru ve çabuk bilgi istiyorum. Düşman yaklaşırsa son askerine kadar tepeyi savunacaksın. Baş üstüne. Bilgi almayı umarak kolordu komutanı Esat Paşa'ya telefon etti. Kolordu da tam bilgi edinebilmiş değildi. 6.30'da Halil Sami Bey'den bir telefon notu geldi. Tümen komutanı diyordu ki, düşmanın Arıburnu'daki sırtları sarmakta olduğu bildiriliyor. Yakınlığı dolayısıyla Maltepe'deki kuvvetinizden bir taburu acele Arıburnu'na göndermenizi rica ederim. Dipnot. İngiliz resmi harp tarihi C.F. Aspinall Oglander diyor ki, Türkler için ne mutluydu ki 19. tümen komutanı, istikbalin reisi cumhuru olacak olan Mustafa Kemal'den başkası değildi ve mukadderata hakim olan bu adam derhal bariz bir komutan kudret ve kabiliyeti gösterecekti. Düşmanın Jonk Bayırı'na doğru ilerlediğini işitir işitmez, bunun sahte bir hareket olmayıp kuvvetle yapılan ciddi bir taarruz olduğunu anladı. Bu hücumun Türk savunmasının kalkgahına karşı bir tehdit teşkil ettiğini derhal takdir ederek vaziyeti bizzat değerlendirmeye ve muharebeye bir tabur değil bütün bir alayı birden atmaya karar verdi. Sayfa 229. Düşman bile bizim bazı yazarlarımızdan daha dürüst ve haksever. Bu gerçeği saklayan, saptıran, çarpıtan yazarların kimler olduğunu merak edenler için Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Sayfa 94-166. Albay aralarındaki dostluğa güvenerek yardım istiyordu. Ordudan, kol ordudan hiçbir emir gelmemişti. Mustafa Kemal şöyle düşündü. Çıkarmanın sürdüğü düşmanın durdurulamayıp yayıldığı anlaşılıyor. Demek ki düşman kalabalık. Düşmanın kıyıda yerleşmesine ve yayılmasına izin verilemez. Bu çok tehlikeli olur. Bu hareket bir taburla önlenemez. Emir beklemek, vakit yitirmek olacak. Dipnot, Mustafa Kemal, Arıburnu raporu sayfa 20. tarihin akışını değiştirecek olan kararı verdi. Tümen ordu yedeği olduğu için iki alayını burada bırakacak, bir alayı ve bir dağ bataryasıyla Arıburnu'na yetişecek, bu çok tehlikeli hareketi önlemek için düşmana taarruz edecekti. Bu inisiyatiften daha ileri bir tavır ağır sorumluluğu olan ancak Mustafa Kemal gibi birinin verebileceği bir karardı. Ordunun yedeği olan birliğinin bir alayı ile bir bataryasını kimseye danışmadan ve haber vermeden savaşa götürecekti. Dipnot, böyle büyük dönemeçlerde olağan günlerin kuralları değil, tarihe yön verenlerin irade ve kararları işliyor. Suçlu görülerek mesleğinden uzaklaştırılabilir, hatta idam edilebilirdi. Bunları düşünmedi ya da önemsemedi. Tehlike her türlü kaygıdan daha önemliydi. Kolordu komutanına ve 9. Tümen komutanına göndermesi için İzzettin Bey'e iki kısa bilgi yazısı not ettirdi. 57. alay tatbikata çıkmak için çorbasını içmiş hazır bekliyordu. Toplanma yerine geldi. Biraz da gülümseyerek, "Arkadaşlar," dedi, "bugün yine tatbikata gideceğiz. Fakat bugünkü düşman artık hayal değil, gerçektir. Düşman Arıburnu'na çıkmış. En kısa yoldan koca çibeni tutacağız." Dipnot, bu anı yaşamış bir subaydan aktaran Şevki Yazban, Türk Çanakkale, sayfa 79. 26 Nisan 14 Mayıs arası dönemi için İzzettin Çalışlar, Arıburnu Muharebeleri, Türkkurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 97-112. Genç yarbay başa geçti, batıya hareket ettiler. Saat 7.45'ti. Dipnot, Atlas, Nisan 2005, sayı 145, Gürsel Göncü, ilk 4 saat fotoğraflar, Cüneyt Oğuz Tüzün. 25 Nisan 1915 günü Mustafa Kemal'in ve 57. alayın güzergahı hakkında önemli bir araştırma. Katkıda bulunanlar Selim Meriç, Şahin Aldoğan, Jules Snerders. 25 Nisan'da bu güzergahı yürümek isteyen gençlerin bu yazıyı okumalarını tavsiye ederim. Ben güzergah konusunda bu yazıdan yararlanacağım. Bazı yazarlar önemini hafifletmek için Mustafa Kemal'den hep ihtiyat tümeni komutanı kalmış gibi söz ediyorlar. 25 Nisan 1915 günü saat 7.45'te Mustafa Kemal'in ihtiyat tümen komutanlığı sona ermiştir. İlk bilgi gelir gelmez ordu karargahındaki nöbetçi subay Liman Paşa'nın yaveri binbaşı Prigge'yi uyandırmış, o da Liman Paşa'yı uyandırarak haberi vermişti. Raporlar birbirini izledi. Bunlara göre düşman birçok yeri bombalıyor, hepsine çıkarma yapacak gibi görünüyordu. Dipnot, 9. Tümen'in raporu Arıburnu ve Seddülbahir'e çıkarma yapıldığını bildirmektedir. Öbür raporlar çıkarma yapıldığından değil, bombardımandan ve çıkarma olasılığından söz etmekteler. Liman Paşa çıkarma olduğunu açıkça bildiren 9. Tümen raporunu önemsemez. Saros ve Beşige ile ilgili raporları dikkate alır. Bir psikologun bu gibi durumları inceleyerek Liman Paşa'nın psikolojik bir çözümlemesini yapması gerektiğini düşünüyorum. Hangisi gerçekti? Hangisi önemliydi? Liman Paşa'nın gelişmeleri sağlıklı ve hızlı olarak öğrenmek için hemen ordu karargahına gelmesi, bütün birliklerle bağlantı içinde kalması, esnek savunma sistemini hızla çalıştırması, ivedilik isteyen büyük kararlar vermesi, ordusunu yönetmesi doğal bir gereklilikti. Liman Paşa böyle yapmadı. Hareketin başladığını başkomutanlığa bildirdikten sonra Saros'taki durumu gözüyle görmek için atla Bolayır'a hareket etti. Yanına yalnız yaveri binbaşı Prigge'yi almıştı. Dipnot, Bolayır Saros kesiminde iki tümen var. Durumu en iyi biçimde izleyip orduya bildirirler. Ama ordu komutanı Liman Paşa ordusunu bırakıp keşif yapmaya kendi gidiyor. Ordusunu başsız bırakıp iki gününü bir gecesini Bolayır sırtında geçirecek inanılmaz bir durum ama böyle. Ne ordu kurmay başkanına ne de kolordu komutanı Esat Paşa'ya bir talimat bıraktı. Ordunun yedek birliği olan 19. tümenin nasıl kullanılacağı hakkında bir emir de vermedi. Ordusunu yalnız, emirsiz, habersiz bırakıp gitmişti. Dipnot, Liman Paşa'nın anılarında ilk iki gün için verdiği bilgiler birçok konuda gerçeklere uygun değildir. Tarihe dürüstçe bilgi vermiyor, saptırıyor. Liman Paşa'nın doğru yazdığını sanan yabancı yazarlar da olayları Liman Paşa'nın verdiği bilgilere göre değerlendiriyorlar. Liman von Sanders, Türkiye'de 5 sene, sayfa 86 ve devamı. Saptırmaları hakkında Atase Çanakkale, cilt 2, sayfa 12 ve devamı. Liman Paşa anılarında 25 Nisan sabahını şöyle anlatıyor. Sabah bu haberleri getirmekte olan subayların çoğunun benzinin solmuş olmasından anlaşılıyordu ki, düşmanın karaya asker çıkarması kesin olarak beklenilmekle beraber, çıkarmanın aniden bu kadar çok yerde baş göstermesi, bazı kimseleri biraz şaşırtmış ve endişeye düşürmüştü. Ben de ilk oluşan his aldığımız tedbirlerde değişiklik yapmayı gerektirmediydi. Bu büyük bir teselli ve memnuniyetti. Düşmanın çıkarma kuvvetleri bizim çıkarmaya ihtimal vererek ona göre özel olarak savunduğumuz yerlere çıkmıştı. Sayfa 87. Vatanlarında büyük bir yangın başlamış olan subayların endişeye düşmüş olması doğaldır. Olmaması düşündürücü olurdu. Ama asıl şaşıranın kendisi olduğunu göreceğiz. Şaşırmakla kalmıyor, iradesini donduran bir korkuya da kapılıyor. Düşman Liman Paşa'nın düşündüğünü iddia ettiği hiçbir yere çıkmamış, asıl çıktığı yerler için önceden alınmış tüm önlemleri de Liman Paşa altüst etmiştir. Bu gerçekleri bilmeyen biri anıları okuyunca Liman Paşa'yı ileri görüşlü bir komutan sanır. Batılı yazarlar bu anıları okuyor ve öyle sanıyorlar. Giderken Gelibolu'da bulunan 7. tümeni silah başı ettirdi. Bazı birliklerini de Bolayır'a doğru hareket ettirecekti. Saros kıstığına çıkarma yapılacağından bu kadar emindi. 3. Kolordu karargahı o andaki duruma göre savaş alanından çok uzaktaydı. Savaş Arıburnu ve Seddülbahir'deydi. Kurmaylar karargahın Eceabat ya da Maltepe'ye taşınarak savaş alanına yaklaşması gerektiğini belirttiler. Esat Paşa hak verdi ama bunun için ordu komutanından izin almak gerekiyordu. İzin almak ve durumu konuşmak için telefonla Liman Paşa'yı aradı. Paşa yoktu. Kurmay Başkanı Kazım Bey Paşa'nın durumu gözlemek için Bolayır'a gittiğini söyledi. Bolayır'a mı? Evet. Ne zaman döneceğini söyledi mi? Hayır. Bir emir talimat bırakmadı mı? Hayır paşam. Esat Paşa ve kurmaylar şaşa kaldılar. Nasıl olur? Savaş patlamışken bir ordu komutanının ordu merkezini bırakıp keşif kolu gibi cephelerden birine gidip gözlemde bulunması olayının herhalde tarihte bir benzeri yoktu. Tek çözüm Bolayır'a gitmekti. Esat Paşa karargahın taşınmasıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapması için Fahrettin Bey'i görevlendirdi. Liman Paşa'yı aramak için otomobille Bolayır'a hareket etti. Liman Paşa çıplak Bolayır sırtına gelince atından inmiş, görünmemek için hemen bir çalıyı siper alarak yere yatmış dürbünle sarılmıştı. Saros körfezi ayak altındaydı. Körfez savaş ve nakliye gemileriyle doluydu. Daha çıkarma başlamamıştı, erken geldiği için sevindi. Savaş gemileri, tabyaları, mevzileri ateş altına almıştı. Aldatmak için ateş etmeye akşama kadar devam edeceklerdi. Savaş gemilerinin arkasında askerle dolu olduğu izlenimini veren 11 nakliye gemisi vardı. Nakliye gemilerinin güverteleri asker azlığı anlaşılmasın diye yapraklı dallarla maskelenmişti. Askerler birkaç gün sonra Seddülbahir'e çıkacak olan deniz piyade tümeninden birkaç bin kişiydi. Figüranlık yapıyorlardı. Birkaç balıkçı gemisi de mayın arıyor gibi yaparak göz oyalıyordu. 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman Paşa, General Hamilton'ın sahneye koyduğu bu İngiliz oyununu izliyor, aldatmaca olduğundan zerre kadar kuşkulanmıyordu. Bu gösteriyle buradaki 5. ve 7. tümenlerin güneye yardıma gitmelerini engellemek isteyen General Hamilton amacına ulaşmış görünüyordu. Saplantısının şiddeti Liman Paşa'nın ayrıntıları görüp de ayılmasını engellemekteydi. Güneyde kan gövdeyi götürürken burada pahalı bir gösteri izlemekteydi. Esat Paşa otomobille Bolayır'a yaklaşırken Liman Paşa'yı yaveriyle birlikte bir çalının arkasında yere yapışmış dürbünle körfezi izlerken buldu. Hemen otomobilden indi. Liman Paşa düşmanın görmesinden korkarak çok telaşlandı, bağırdı. "Eğil yere, sürünerek gel, gemilere hedef oluyorsun." Esat Paşa Mareşal'in emrini ikiletmedi, hemen yere yattı, sürüne sürüne yanına geldi. Dipnot: Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, sayfa 46. Kibarlığından kekeleyerek asıl çıkarmanın Arıburnu ile Seddülbahir'de başladığını, buradaki olayın bir gösteri olabileceğini söyledi ve karargahını Maltepe'ye taşımak için izin istedi. Liman Paşa Kolordu karargahının taşınması için emrindeki 62 no'lu eski Boğaziçi vapurunun kullanılmasını uygun gördü. Doğrudan kendine bağlı olan 19. tümeni Esat Paşa'nın emrine verdi. Çıkarma tehlikesi sürdüğü için 3. Kolordu'nun birliği olan 7. tümeni Saros yakınında ve doğrudan emrinde tutacağını bildirdi. Kendi bir süre daha bu tehlikeli yerde kalacaktı. Kolordu komutanına askeri harekat için hiçbir emir vermedi, tavsiyede bulunmadı. Esat Paşa yine sürünerek uzaklaşıp otomobiline bindi. İkinci gösteri öbür uçta Çanakkale kesiminde Beşige'de yapılıyordu. Dipnot: Beşige antik Troya kentinin limanıydı. Amaç buradaki 11. tümeni yerinde tutmak, asıl çıkarmanın yapıldığı Arıburnu'na ve Seddülbahir'e yardıma gelmesini önlemekti. General Hamilton bu görevi Fransızlara vermişti. 4 Fransız savaş gemisiyle Birleşik Donanmaya katılmış olan Rus Askold kruvazörü sabah erkenden Beşiktaş çevresini bombardıman etmeye, Troya döneminden beri savaş görmemiş kıyıları, ağaçlıkları, bağları, bahçeleri yakıp yıkmaya başladılar. Geride askerle dolu 6 nakliye gemisi vardı. Bunlar birkaç gün sonra Seddülbahir'e çıkacak olan Fransız dümeninden birkaç taburdu. Gemilerin yanında büyük filikalar bekliyordu. Aldatmacayı Fransızlar da iyi beceriyorlardı. Öğlene doğru koyu bir sis Beşige bölgesini kapladı. Türkler savaş ve nakliye gemilerinin gittiklerini ancak ertesi sabah sis iyice kalkınca anlayacaklardı. Bu gösteriyle General Hamilton 5. Ordunun sol kanadındaki 11. tümeni de yerinde tutmayı başarmıştı. 5. Ordunun sol kanadında ikinci bir tümen daha vardı. İstanbul'dan Çanakkale'ye yeni gelen 3. tümen. Bu tümen Kumkale ile Çanakkale arasında Troya kalıntıları çevresinde yer alıyordu. Kumkale'ye yapılacak çıkarmanın amacı da bu tümeni oyalayarak hiç olmazsa 2 gün bu yakada tutmak, ilk aşamada karşı yakaya gönderilmesini önlemekti. Dipnot, burada bir taburu eksik 2 taburlu bir alay vardı. 64. alay. Eskiden kalan bu alayda 3. tümen emrine verilmişti. Sınırlı bir aldatma hareketiydi. Kumkale'ye 2800 kişilik bir Fransız alayı, bir batarya ve bir istihkam bölüğü çıkacaktı. Yıkık Kumkale tabyasıyla yanık Kumkale köyünü işgal edecek Menderes Çayı'na kadar ilerleyeceklerdi. Burası Ege ile Menderes Çayı arasında 500 metre derinliğinde bir arazi parçasıydı. Kıyı savunmasızdı. 3. tümenin 3 alayı ve bataryaları gerilerdeydi. Liman Paşa yöntemince düşmana karaya çıktıktan sonra geceleyin geriden gelip hücum edilecekti. Kumkale ile Yenişehir arasında bir bölük vardı. 31. alaydan 6. bölük. Bölük 3 takımını kıyı boyunca değişik yerlere yerleştirmişti. Kalabalık Fransız filosu sabah 5.15'te boğaz ağzına geldi. 128 topuyla kıyıyı dövmeye başladı. Bir zırhlısı da boğaz içine girerek İntepe bataryalarını ateş altına aldı. Bombardıman alay kıyıya çıkana kadar kesintisiz sürecekti. Amiral Kuprat saat 6.20'de askerlerin kıyıya çıkarılmasını emretti. Askerler filikalara alınmaya başladılar. Fransız alayının büyükçe bölümü süngü yerine satır kullanan Senegalli Müslüman askerlerdi. Fransız kurmaylar güçlü kıyı akıntısını dikkate almamışlardı. Akıntı asker dolu filikaların kıyıya yaklaşmasına izin vermedi. Akıntı ile çıkarma araçlarının mücadelesi uzun sürecekti. Amiral söylenip duruyordu. Bütün filikalar savunmacılar için açık ve kolay hedef haline gelmişti. Burada birkaç makineli tüfek bulunsa karaya çıkacak sağ Fransız askeri kalmazdı. Ama bu silahlar yeni düzen gereği gerideydi. Kumkale'deki takımın komutanı Üsteğmen Şevki hırsından dişleriyle dudağını parçalıyor, bu aptal hain düzene hala net okuyordu. Dipnot, Atase Çanakkale, cilt 2, sayfa 46, 56-57. Şevki Yazman, Türk Çanakkale, sayfa 100. Yüzbaşı Celalettin, düşmanı önce karaya çıkarma sonra hücum etme fikri en küçük birliğe kadar telkin edilmişti. Kumkale Muharebeleri, sayfa 157, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı. Sevgili gençler, bu olaya inanmakta güçlük çektiğinizi tahmin ediyorum. Ama bunların hepsi gerçek. Alman eğitimciler gerçekten yararlı oldular. Ama onlara orduda söz hakkı tanımak, komuta makamlarına getirmek, bunun gibi daha nice acı, akıl dışı olaylara yol açmıştır. Kabahat kimde? Almanlarda mı yoksa onlara bir devletin namusu olan orduyu gözü kapalı teslim edenlerde mi? Türkler Çanakkale'de biri dış, biri iç, iki emperyalist cepheyi de orduyu yabancılara teslim eden bilinçsiz, ufuksuz, sorumsuz, onursuz anlayışı da yenmiştir. Çanakkale bu yüzden çok büyüktür. Bu özellikleri nedeniyle birkaç hurafe ile anlatılacak bir savaş değildir. Çıkarmanın başlamak üzere olduğu 3. tümene oradan da 15. kolorduya bildirildi. Kurmay Yüzbaşı Bursalı Mehmet Nihat bu yeni kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne atanmıştı. Hiç mutlu değildi. Çünkü kolordunun kurmay başkanı her fırsatta Türkleri eleştiren, küçük gören Yarbay von Tovenay idi. Sürekli aynı şeyi söylüyordu. Monşer, sizin asker İngiliz ve Fransız askerinin karşısına çıkacak kuvvette değildir. Dipnot. Binbaşı Mehmet Nihat, Seddülbahir Muharebeleri, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 204. Sabah Beşiği önünde gemilerinin toplandığını öğrendiği anda sinirleri bozulmuştu. Kum kaleye çıkarmanın başlayacağını duyunca panikledi. Ona göre Avrupalı bir düşmanı durdurmaya Türklerin ne aklı yeterdi ne yeteneği. Oysa Çanakkale Almanya için çok önemliydi. Çanakkale düşerse İstanbul savunulamaz, Bulgaristan ile Romanya İngiltere'nin yanında yer alır, Rusya şahlanır, Almanya güneyden kuşatılmış olurdu. Türk birliklerini üst üste durmadan düşmanın üzerine sürmekten başka çare yoktu. En soğukkanlı olması gereken bir günde ortalığı telaşa verdi. Bu etkiyle 3. Tümen Komutanı Albay Nikolay bütün tümeni yerinden oynatacak, birliklere Liman Paşa'nın yöntemine aykırı olarak gündüz Kumkale'ye doğru ilerlemeler için emir verecekti. Fransız filosu da elbette bu birlikleri ateş altına alarak ağır kayba uğratacaktı. Bu sırada ilk filika Kumkale iskelesine yanaşıyordu. Asker çıkmaya başlayacaktı. Saat 9.30'du. Genel emir çıkışı serbest bırakmak, düşmanı gece taarruz ederek denize dökmekti. Şevki takımıyla kale yıkıntısına saklanmıştı. Artık geri çekilmesi gerekiyordu. Ama toprağına düşman ayak basmak üzereydi. Geri çekilmedi. Emri yok sayıp ateş emrini verdi. 80 tüfek birden patladı. 4 saat sürmüş ağır bombardımandan sonra bu öldürücü tepki Fransızları aptala çevirdi. Torpido batların ve motorların makineli tüfeklerini faaliyete geçirinceye kadar epey kayıp verdiler. Dipnot: 250 kayıp verirler. Tomazi, sayfa 67. Takım Kumkale köyüne geriledi. Küçük köyün yangın artıkları, cam kırıkları, yıkıntılarla dolu sokaklarında ve yarı yanık evlerinde boğuşma başladı. Türk askeri bir süre Senegallilerin satırlarını yadırgadı. Cellat baltasına benziyordu bunlar. Boğuşarak alıştılar, süngülerini şimşek gibi çalıştırmaya başladılar. Çıkarma sürüyor, düşman sayısı gittikçe artıyordu. Takım yaralılarını alarak Kumkale mezarlığına çekildi. Dipnot: Atase Çanakkale, cilt 2, sayfa 49-57-58, IR3, sayfa 124 ve devamı. Mezarlık korunmuş olarak duruyor. Bölük komutanı ikinci takımı da yolladı, 130 kişi ettiler. Fransız birliği bir yandan karaya çıkmayı sürdürüyor, bir yandan da Kumkale köyünden Menderes nehrine doğru yayılmak istiyordu. Karşılarında yalnız bu 130 kişi vardı. 130 kişi sayısı bini geçen Fransızlara köyden dışarı adım attırmadı. Türklerden böyle aşılmaz bir direniş beklemeyen Fransızların hesapları ve akılları karıştı. Birlik komutanı Filo'dan yardım istedi. Amiral Kuprat bir yerleri yakıp yıkmak için fırsat aramaktaydı. Bütün Filo Şirin mezarlığı ve çevresini ateş altına aldı. Kutsallık tanımayan mermiler mezarlığı altüst ettiler. Küçük Türk birliği vuruluyor, parçalanıyor, havaya uçuyor, eriyor ama geri çekilmiyordu. Dipnot: Kumkale konusunun tümü için Atase Çanakkale, cilt 2, sayfa 39-90. F. Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri, sayfa 168 ve devamı. Yüzbaşı Celalettin, Kumkale muharebeleri, Türk Kurmay subaylarının gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 113-129. Şükrü Fuat Gücü Yener, Çanakkale'de Kumkale Muharebesi, Çanakkale Hatıraları, cilt 3, sayfa 153-164. Şerif Güralp, Çanakkale Cephesinden Filistin'e, sayfa 12-34. C.F. Aspinall, Oglander, Gelibolu Askeri Harekatı, 1. cilt, sayfa 315 ve devamı. Tomazi, sayfa 65 ve devamı. Teğmen Fuat Gücü Yener uzaktan derin bir üzüntü içinde bu durumu izliyor, içi kan ağlıyordu. Küçük birlik daha ne kadar direnebilirdi ki? Fahrettin Altay, Maltepe'ye götürülecek dosyaları, haritaları, eşyaları seçip sardırmış, birlikte gelecekleri de seçmişti. Herkes asker yatağı ve çantasını hazırlamış bekliyordu. Esat Paşa yüzü sararmış, elbisesi toza toprağa bulanmış bir halde döndü. Sinir içindeydi. Niye sinirli olduğu besbelliydi ama açıklamamak inceliğini gösterdi. Durumu sordu. 27. alay Arıburnu'na yetişmek üzereydi. Mustafa Kemal bir alayı ile Koca Çimen'e yürüyordu. Düşman Seddülbahir'de çeşitli yerlere çıkarma yapmaya çalışıyor, asker direniyordu. İyi, haydi gidelim. Binbaşı Ohrili Kemal Bey dayanamadı, sordu. Komutan ne yapıyor? Esat Paşa omuzunu silkip yürüdü. Liman Paşa bu sırada Bolayır sırtında çalının arkasında yere yatmış, saplantısının emrinde körfezi gözlüyordu. Bu bir gösteri miydi yoksa gerçek bir çıkarmaya hazırlık mıydı, daha karar verememişti. Harekete geçip ordusunun başına dönmek, gelişmeleri öğrenmek ya da kurmay başkanına savaşa yön verecek emirler yollamak ya da orduya cesaret verici bir mesaj yayımlamak, kısacası başlamış ve yayılmış olan savaşla ilgilenmek hiç aklına gelmiyor, gelse de harekete geçemiyordu. İradesi donmuş gibiydi. Büyülenmiş bir halde gemileri izliyordu. Arı burnunda balıkçı damlarıyla Kabatepe'nin kuzeyi arasındaki uzun kıyıya yayılmış olan yüzbaşı Faik'in el 250 adamı mıh gibi dikilmiş ve direnmişti. Dipnot: Yüzbaşı Faik'in bölüğünün tam adı 8. bölük. Komutanı Yüzbaşı Faik, 1. takım komutanı Yedek Asteğmen İbrahim Hayrettin, balıkçı damları ve civarı. 2. takım komutanı Asteğmen Muharrem, Haintepe. 3. takım komutanı Başçavuş Süleyman, Haintepe'nin yakını. İyi Hayrettin dışındakiler yaralanmış ve geriye taşınmışlardır. Conk Bayırı'nda Mustafa Kemal ile karşılaşan askerler, İbrahim Hayrettin'in takımından sağ kalabilen askerlerdir. İbrahim Hayrettin de sonra yaralanır. Hepsi iyileşip geri dönecek, yok olan bölük yeniden kurulacak, bu gazi komutanlar birliklerinin başına geçeceklerdir. Bunlar bir anıtı ya da bir yazıtı hak etmiyorlar mı? Arıburnu koyuna Anzak koyu adı verildi. Anzakların torunları orada rahat rahat anma töreni yapsınlar diye buldozerler, şehitlerin ve gazilerin vatan yaptığı o coğrafyayı altüst etti, özgünlüğünü bozdu. Bizim için kutsal olan o yerde 27. alay ya da 8. bölük şehit ve gazilerini anan, burada bir destan yaşandığını anlatan bir anıt yok. Arıburnu'nda savaşı özetleyen bir yazıt var ama savaşı İngilizler açısından özetliyor. Çünkü İngiliz yazıtı. Adamlar övünmek için fırsat kaçırmıyor, her kahramanını yüceltiyor, tarihini aşındırmıyor, güncel politikaya uydurmaya kalkışmıyor, ters yüz etmiyor. Bizde ise tarihimiz, kahramanlarımız unutulmaya çalışılıyor. Hatırlatanlar, doğruları açıklayanlar suç işlemiş gibi karalanıyor. Tarih bilgisinden ve bilincinden yoksunluk bir milleti, tam da çağdaş sömürgecilerin istediği gibi onursuz, bilinçsiz bir kuru kalabalık, sürü, kara yığın yapar. Çanakkale ve milli mücadele bizi böyle yapmak isteyenlere tarihin uyarısıdır. Bu dönemlerde de kalemlerini haydut baltası gibi kullananlar vardı. Hepsi tarihin çöplüğüne gitti. Onların izinde olanların sonu da bu elbette. Biri bile düşman it sürüsü gibi kalabalık çekilelim dememiş, yılgınlık göstermemişti. Bir adım geri gitmeyi hepsi alçaklık saymıştı. Görevleri gerideki asıl kuvvetler yetişene kadar düşmanı durdurmak ve oyalamaktı. Canlarını bunun için severek vermişlerdi. Takımlar erimiş, bölük komutanı Yüzbaşı Faik Bey ile 3. takım komutanı Assubay Süleyman yaralanmıştı. Az sonra Haintepe'de savaşan 2. takımın komutanı Asteğmen Muharrem de yaralandı. 5-10 asker kalmıştı takımdan geriye. Savaşmayı sürdürseler komutanları düşman eline düşebilirdi. Bu nedenle direnişi kesip çekilmeye karar verdiler. Emir eri Mehmet Ali dağ gibi bir askerdi. Ona komutanı al git dediler. Kendileri ikisini korumak için geriden geleceklerdi. Allah'a emanet olun. Mehmet Ali Asteğmen Muharrem'i derin bir şefkatle sırtına aldı, geri çekilip fundalığa daldı. Komutanı kendinden daha gençti. Sarsmamaya dikkat ederek hızlıca yürüyor, bir yandan da hıncından hırsından çocuk gibi ağlıyordu. Büyük Allah'ım, ayağını öpeyim, bugünün öcünü almama izin ver. Ağlaya ağlaya dere tepe aşacak Asteğmen Muharrem'i Sahra Hastanesi'ne yetiştirecekti. Dipnot: Yukarıda açıklandığı gibi Asteğmen Muharrem de iyileşip yeniden kurulacak olan takımının başına dönecek ve savaşa devam edecek. Bu arada bir gün sonra Kanlı Sırt adını alacak olan tepenin üzerindeki bataryanın 4 topundan 3'ü düşmana kaptırılmış, ancak biri ve mermiler kurtarılabilmişti. Topçular kan ağlıyorlardı. Düşman da çok kayıp vermiş ama ilk bocalamayı atlattıktan sonra daha iyi savaşmaya başlamıştı. Bazıları vahşice dövüşüyor, hiç vakit harcamıyor, yaralı ve esir düşen Türkleri süngüleyip öldürüyorlardı. Dipnot: Ahmet Tuncuk'u, Anzakların kaleminden Mehmetçik, sayfa 39-40. En uzakta balıkçı damlarında Asteğmen İbrahim Hayrettin'in komutasındaki 1. takım vardı. İlk çıkan Anzak bölüğünü mahvetmişti. Ama çıkanların sayısı artıyor, takım eriyerek direniyordu. Asteğmen düşmanın koca dağın eteklerindeki tepeleri ele geçirdiğini gördükçe kahrolmaktaydı. Bir müfrezenin dağın yukarısına doğru ilerlediğini fark etti. Teğmen Tölok'un girişken müfrezesiydi bu. Daha başka birlikler de dağa çıkmaya başlamışlardı. Sağ kalan askerlerini alarak koca dağın doruğuna doğru çekilmeye karar verdi. Bu müfrezeyi doruğa varmadan önce engellemek gerektiğini düşünüyordu. Haydi arkadaşlar! Balıkçı damlarıyla koca dağ arası en dik yokuşlar, en sarp yarlar, en gür ve sık fundalıklarla doluydu. Elleri yüzleri kesilerek, dizleri yaralanıp parçalanarak tırmanmaya koyuldular. Düşman müfrezesini korkutmak, yavaşlatmak, geri çevirmek için de ara sıra durup ateş ediyorlardı. Zaman hışım gibi geçmekteydi. Anzaklar giderek çoğalıyor, koca dağa yayılıyorlardı. Sağ kalabilen bir avuç Türk de topçular gibi kan ağlıyordu artık. Bitmek üzereydiler. Nerede kalmıştı gerideki kurtarıcı kuvvetler? Hani bir yere çıkarma olunca Alaman Paşa bütün birlikleri yardıma yollayacaktı. Oynak savunma sistemi böyle çalışmayacak mıydı? Ümitsizliğe düşmek üzereydiler. Bir haber mermi hızıyla askerden askere yayıldı. 27. alay yetişmişti. Saat 7:40'tı.